bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Elmayı yılan ısırdı. Agatha Christie, Altın Kitaplar Yayın Evi. 4. basım, 1999. Çeviren, Gönül Suveren. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan, Canan Işık. Cadılar toplantısında işlenen cinayetle ilgisi olanlar. Ariadne Oliver, ünlü romancı. Poirot'un arkadaşı olan kadın durumdan hiç hoşlanmamıştı. Judith Butler, genç bir kadın, bir süperisini andırıyordu. Miranda Butler, Judith'in kızı, çok güzel ve akıllı bir çocuktu. Joyce Reynolds, çirkin bir kız. Herkes onun yalancı olduğunu iddia ediyordu. Anne Reynolds, Joyce'un ablası, oldukça ukala ve kendini beğenmişti. Leo Reynolds, Joyce'un erkek kardeşi, çok akıllı ama sinsi bir çocuktu. Bayan Reynolds, Joyce'un annesi, biraz aptalca ve her şeyden endişelenen bir kadındı. Rowena Drake, orta yaşlı olmasına rağmen oldukça güzel bir kadındı. Doktor Ferguson, köyde onu çok seviyorlardı ama çok huysuz bir adamdı. Elizabeth Whittaker, öğretmen, bazı şeyleri hiç beğenmiyordu. Louis Levin Smith, zengin ve yaşlı bir kadın, vasiyetnamesi karışıklıklara sebep olmuştu. Leslie Ferrier, yakışıklı bir genç, sahtekarlıktan hapse girmişti. Michael Garfield, inanılmayacak kadar yakışıklı bir adam, cennet gibi bahçeler yaratıyordu. Olga Seminoff, İngiltere'nin yabancısıydı. Onun sahtekar olduğu söyleniyordu. Jeremy Harrison, avukat, kanunun yerine gelmesini istemekle beraber yine de merhametli bir adamdı. Nick Ransom, 18 yaşında bir genç, kılığına, kıyafetine çok dikkat ediyordu. Desmond Holland, Nick'in arkadaşı, fotoğraftan iyi anlıyordu. Bayan Goodbody, gündelikçi kadın, tıpkı cadıya benziyordu. Harriet Lehman, temizlik işleri yapıyordu, fazla meraklıydı. Spence, Scotland Yard'ın eski baş müfettişlerindendi ve Poirot'a inanıyordu. Elizabeth McKay, Spence'in kız kardeşi, köyde olan her şeyi biliyordu. Timothy Rallon, polis müfettişi, Poirot'a güveni vardı ve Hercule Poirot. Poirot'un cinayetlerinin sırrını çözebilmesi için elinde şu ipuçları vardı. Elma oyunu, sahte bir vasiyetname, gerçek bir vasiyetname, bir dilek kuyusu, bir kızın iddiaları, ortadan kaybolan bir hizmetçi, cennet gibi bir bahçe, eski bir bıçaklanma olayı, büyük bir servet ve bir mektup. Poirot'un katili bulabilmek için şu soruları cevaplandırması gerekiyordu. Joyce, herkesin ısrarla söylediği gibi gerçekten yalancı mıydı? Ding Dong'da, Kedi Kuyu'da sözlerinin anlamı neydi? Bayan Drake, kütüphanenin kapısında ne görmüştü? Bayan Butler'la kızının hayatlarındaki gizli dram neydi? Katil gerçekten çocukları öldürmekten hoşlanan bir deli miydi? Leslie Ferrier, olayının cinayetlerle ne ilgisi vardı? Olga Seminoff, gerçekten sahtekarlığa başvurmuş muydu? Hizmetçi kız, birdenbire ortadan nasıl kaybolmuştu? Gündelikçi kadının iddiaları doğru muydu? Bayan Drake kimi korumaya çalışıyordu? 1. Bölüm. Bayan Ariadne Oliver o ara arkadaşı Judith Butler'da kalıyordu. Genç kadınla birlikte çocuklar için tertiplenen ve akşam verilecek o partinin hazırlıklarına katılmaya gitmişlerdi. Ortalık karmakarışıktı. Bir takım kadınlar telaşla içeri girip çıkıyor, sandalyelerin, küçük masaların, vazoların yerlerini değiştiriyor, kucaklarında taşıdıkları iri bal kabaklarını uygun noktalara yerleştiriyorlardı. Bir Halloween partisiydi bu. Toplantıya 10 ile 7 yaş arasındaki çocuklar davetliydiler. Esas gruptan ayrılan bayan Ariadne Oliver, boş bir duvara yaslanarak elinde tuttuğu iri, sarı bal kabağını yukarı kaldırarak bunu dikkatle inceledi. Çıkık alnına düşen kırçıl saçlarını geriye iterek, "Bal kabaklarını en son Amerika'da gördüm," dedi. "Geçen yıl. Belki yüzlerce bal kabağı vardı. Bütün eve yayılmışlardı bunlar. Ömrümde bu kadar çok kabağı bir arada gördüğümü hatırlamıyorum." Düşünceli bir tavırla ilave etti. "Doğrusu ben bal kabağı ile yemeği yapılan diğer kabak arasındaki farkı da pek bilmem. Bu nedir?" Geçerken arkadaşının ayağına takılan Judith Butler, "Affedersin şekerim," diye mırıldandı. Bayan Oliver duvarın önünde iyice büzüldü. "Kabahat bende. Burada durmuş, herkese engel oluyorum. Ama doğrusu böyle bol kabağı bir arada görmek çok ilgi çekici bir şeydi. Her yerde rastlıyordum bunlara. Manavlarda, evlerde. İçlerine mumlar dikilmiş, bir kısmı ise yükseğe asılmıştı. Fakat bütün bu hazırlıklar bir cadı partisi değil, şükran günü içindi." Telaşla koşuşan kadınlardan çoğu Bayan Oliver'ın ayağına takılıyorlardı ama onu dinleyen de yoktu. Hepsi de kendi işlerine dalmışlardı. Kadınların arasında daha ziyade anneler ve bir de becerikli ihtiyar kız vardı. 16-17 yaşında gençler ise el merdivenlerine tırmanarak veya sandalyelere çıkarak duvarlara bir takım süsler, bal kabakları ve parlak renkli cadı küreleri asıyorlardı. 11 ile 15 yaşındaki kızlarsa bir kenara çekilmiş, aralarında gülüşüp duruyorlardı. Bayan Ariadne Oliver bir kanepenin kol dayanacak yerine ilişti. "Veya onların şükran günü için olduğunu sanıyorum. Bu cadılar toplantısından çok farklı, öyle değil mi?" Bu soruya cevap veren olmadı. Partiyi veren Bayan Drake sesini yükselterek, "Ben buna cadılar toplantısı adını vermiyorum," dedi. "Tabii aslında cadılar partisi bu. Ama bence bu toplantıya 11 yaşındakilerle daha büyükler için eğlence demek daha doğru olacak. Çünkü davetlilerin çoğu bu yaşlarda." Bayan Rowena Drake orta yaşlı fakat hala güzel olan bir kadındı. Miss Whittaker kelebek gözlüğünü hoşnutsuz bir tavırla düzelterek, "Ama bu isim de pek uygun değil Rowena," diye itiraz etti. Öğretmen olan Miss Whittaker her adın konuya muhakkak uygun olmasını isteyenlerdendi. Bayan Oliver mahcup bir tavırla oturduğu yerden kalktı. "Ben de hiçbir işe yaramıyorum. Buraya oturmuş, bal kabakları ve diğer kabaklar hakkında saçma sapan şeyler söyleyip duruyorum. Hafif bir vicdan azabıyla ayaklarımı da dinlendiriyordum," diye düşündü. Ama kendisini fazla suçlu hissetmediği için bunu açıkça söylemedi. "Şimdi ne yapabilirim?" diye sordu. Sonra ekledi. "Aa, ne güzel elmalar bunlar." Biri elinde bir kase dolusu elmayla içeri girmişti. Bayan Ariadne Oliver ise elmalara bayılırdı. Bayan Oliver, "Kıpkırmızı," dedi. Rowena Drake, "Aslında bu elmalar pek de iyi cins değil," diye cevap verdi. "Neyse ki tam partiye uyacak gibiler. Görünüşleri çok hoş. Bunları suda elma avlama oyunu için kullanacağız. Yumuşak oldukları için davetliler bu elmalara dişlerini geçirebilecekler. Onları kütüphaneye götürür müsün Beatrice? Suda elma yakalamaya çalışırken ortalık kirleniyor. Fakat kütüphanedeki halı çok eski olduğu için bunu aldırmayacağım. Ah, teşekkür ederim Joyce." 13 yaşlarında güçlü kuvvetli bir kız olan Joyce, elma dolu kaseyi aldı. Elmalardan ikisi yere yuvarlanarak, sanki sihirliymişler gibi tam Bayan Ariadne Oliver'ın ayağının önünde durdular. Joyce, "Siz elmalardan çok hoşlanıyorsunuz değil mi?" dedi. "Bunu gazetede okudum ya da televizyonda izledim. Siz cinayet romanları yazıyorsunuz sanırım." Bayan Oliver başını salladı. "Evet." "Size cinayetlerle ilgili bir şey yaptırmalıydık. Örneğin, bu gece partide bir cinayet işlenir, davetliler de bunu çözerlerdi." Bayan Oliver, "Aman teşekkür ederim," diye konuştu. "Bir daha böyle bir şeye kalkışacak değilim." "Ne demek istiyorsunuz?" Bayan Oliver içini çekti. "Bir defa öyle bir şey yaptım. Pek de başarıya ulaştım sayılmaz." Joyce, "Bir sürü kitap yazmışsınız," dedi. "Herhalde onlardan bir hayli para kazandınız." Yazarın aklına vergiler geldi. "Evet, bir bakıma. Sanırım romanlarımızdaki dedektif de Finlandiyalı bir adam." "Öyle." Bayan Oliver'ın 11'ine eriştiğini pek sanmadığı ufak, şişmanca bir çocuk, ciddi bir tavırla, "Adam neden Finlandiyalı?" diye sordu. Orkçunun karısı Bayan Hargreaves soluk soluğa içeri girdi. Elinde yeşil plastikten koskocaman bir kova vardı. Bu elma avına yarar mı? Kovanın rengi pek hoş. Doktorun yardımcısı Miss Lee, bence teneke kova daha uygun dedi. Kolayca devrilmez. Elma avı nerede olacak Bayan Drake? Kütüphanede. Oradaki halıya su dökülmesinin bir sakıncası yok. Pekala. Bunları oraya götürelim. Rowena, işte bir sepet elma daha. Bayan Oliver, ben de size yardım edeyim diye atıldı. Ayağının dibindeki iki elmayı aldı. Sonra da hemen hemen ne yaptığını bilmiyormuş gibi bir tavırla elmalardan birini ısırarak yemeye başladı. Bayan Drake, ciddi bir tavırla ikinci elmayı onun elinden alarak sepete attı. Odada her kafadan bir ses yükseliyordu. Evet ama alevli ejderha nerede olacak? Bunu kütüphanede yapmalı. Orası daha karanlık. Hayır, alevli ejderhaya yemek odası daha uygun. O zaman daha önce masanın üzerine bir şey sermemiz gerek. Altı yeşil örtü, üzerine de muşamba yayarız. Ya aynalar ne olacak? Onlar da gerçekten evleneceğimiz adamların yüzlerini görecek miyiz? Bayan Oliver usulca ayakkabılarını çıkararak koltuğa yerleşti. Hala sessiz sedasız elmasını yiyordu. Sonra odadakileri teker teker incelemeye başladı. Romancılara has bir tavırla, eğer bu insanlar hakkında bir kitap yazmaya kalksaydım diye düşünüyordu. Bunu nasıl yapardım? Görünüşte çok iyi insanlar ama böyle şeyler hiçbir zaman belli olmaz. Bir bakıma onlar hakkında bir şey bilmemesi romancının daha hoşuna gidiyordu. Arkadaşı Judith Butler ona bazıları hakkında bir iki şey söylemişti tabii. Hepsi de Woodley'de oturuyorlardı. Toplantıyı tertipleyen Bayan Rowena Drake, köydeki her işi idare ediyor gibiydi. Odada kadınlardan başka bir sürü çocuk ve genç de vardı. Öyleyse onların hepsi Bayan Oliver için sadece birer isimden ibaretti. Biri Nandy, diğeri Beatrice, bir Kathy ve bir Diana vardı. Joyce denilen kız ise fazla soru soruyordu ve övünmeye de meraklıydı. Anne adlı kız ise uzun boylu, kendisini beğenmiş bir şeydi. Ufak bir oğlan çocuk çekine çekine içeri girdi. Annem bu aynaları yolladı. İşinize yarayıp yaramayacağını soruyor. Biraz soluk soluğaydı küçük. Bayan Drake aynaları aldı. Teşekkür ederim dedi. En adlı kız, ama bunlar alelade el aynaları dedi. Onların içinde evleneceğimiz adamları gerçekten görebilecek miyiz? Judith Butler, bazılarınız göreceksiniz diye cevap verdi. Bazılarınız da görmeyeceksiniz. Siz bir toplantıya gittiğiniz zaman müstakbel eşinizin yüzünü görmüş müydünüz? Yani böyle bir toplantıya katıldığınız zaman. Joyce atıldı. Tabii ki görmedi. Ukala tavırlı bir kız olan Beatrice, belki de görmüştür dedi. Böyle şeylere telepati deniliyor. Ve memnun bir tavırla gülümsedi. Anne, Bayan Oliver'a döndü. Romanlarınızdan birini okudum. Ölen balığı. Nazik bir tavırla ekledi. Hiç de fena değildi. Joyce, ben o romanı beğenmedim dedi. Kanlı değildi. Ben kanlı cinayetlerden hoşlanırım. Bayan Oliver mırıldandı. Etrafın batıp çıkması herhalde pek hoş olmaz. Joyce, ama böyle şeyler heyecanlı olur diye cevap verdi. Bayan Oliver içini çekti. Şart değil bu. Joyce, ben bir keresinde bir cinayete tanık oldum dedi. Öğretmen Miss Whittaker onu azarladı. Saçmalama Joyce. Joyce inatla tekrarladı. Bir cinayete tanık oldum. Kathy gözlerini iri iri açarak Joyce'a baktı. Sahi mi? Sen gerçekten bir cinayete tanık oldun mu? Bayan Rowena Drake, tabii ki olmadı dedi. Saçmalayıp durma Joyce. Joyce bağırdı. Ben bir cinayete tanık oldum. Oldum, oldum, oldum. Bir el merdivenine çıkmış olan 17 yaşlarındaki bir genç ilgiyle aşağıya baktı. Nasıl bir cinayetti bu? Beatrice, Joyce'un sözlerine hiç inanmam dedi. Kathy'nin annesi de söze karıştı. Tabii, Joyce böyle bir hikaye uydurdu. Hayır, hayır, ben cinayeti gözlerimle gördüm. Kathy sordu. Öyleyse neden polise gitmedin? Çünkü olayı ilk gördüğüm zaman onun bir cinayet olduğunu anlamadım. Olayın cinayet olduğunu çok sonra fark ettim. Birinin bir iki ay önce söylediği bir söz yüzünden birdenbire "Ah!" diye düşündüm. Demek benim gördüğüm bir cinayetti. Anne başını salladı. Duyuyorsunuz ya, hepsi hikaye. Beatrice sordu. Olay ne zaman oldu? Joyce. Yıllar önce diye cevap verdi. Ben o zaman çok küçüktüm. Beatrice, kim kimi öldürdü dedi. Joyce homurdandı. Bunu hiçbirinize açıklamayacağım. Çünkü bana karşı çok kötü davranıyorsunuz. Miss Lee elinde başka bir kovayla içeri girdi. Bu defa plastik kovayla tenekenin mukayesesi yapılmaya başlandı. Kesin karar verebilmek için kütüphaneye gidildi. Bazı gençler oyunu provaya, daha doğrusu elma avında ne kadar usta olduklarını ispata kalkıştılar. Saçlar ıslandı, sular ortalığa saçıldı. Havlular getirildi. Sonunda teneke kovanın, kolaylıkla devrilen parlak renkli plastik kovadan daha uygun olduğuna karar verildi. Bayan Oliver, elindeki elma dolu kaseden bir tane daha aldı. Kızlardan biri, Anne veya Susan, onu suçlar gibi. Gazetelerde elmayı çok sevdiğinizi okudum dedi. Çocuklardan biri, kavuna meraklı olsaydınız keşke diye atıldı. Daha ilginç olurdu bu. Kavunlar o kadar suludur ki, düşünün bir, etraf ne kadar kirlenirdi kim bilir. Herkesin oburluğundan bu şekilde söz etmesinden fena halde sıkılan Bayan Oliver, kurtuluşu ikinci kata kaçmakta buldu. İkinci bölüm. Judith Butler, bu toplantı gerçekten harika olacak dedi. Rowena Drake her şeyi iyi organize etmesini bilir. Bayan Oliver içini çekti. Doğrusu toplantıya gitmeyi hiç istemiyorum. O kadar yoruldum ki. Odana çıkıp bir iki saat yat. Bak gör, toplantıya gittiğin zaman ne kadar eğleneceksin. Keşke Miranda'nın ateşi olmasaydı. Kızım, cadılar partisine gidemediğine çok üzülüyor. Toplantı 7:30'da başladı. Bayan Oliver da arkadaşının haklı olduğunu itirafta gecikmedi. Herkes zamanında geldi. Toplantı dikkatle hazırlanmıştı ve her şey bir saat düzeniyle yerine getiriliyordu. Merdivenlerde kırmızı ve mavi ışıklar, etrafta da bir sürü sarı bal kabağı vardı. Davetliler, ellerinde cadıların binip uçtukları iddia edilen çalı süpürgeleriyle geldiler. Bunlarla yarışmaya gireceklerdi. Rowena Drake, misafirlere hoş geldiniz dedikten sonra toplantının programını ilan etti. Önce çalı süpürgesi yarışması yapılacak. Birinci, ikinci ve üçüncüye armağan verilecek. Sonra un kesme yarışması yapılacak. Serde olacak bu. Bunu kütüphanede yapılacak olan elma avı izleyecek. Eşlerin isimlerini gösteren listeyi şuradaki duvara iğneledik. Ondan sonra da dans edilecek. Işıkların her sönüşünde eşlerinizi değiştireceksiniz. Daha sonra kızlar küçük çalışma odasına geçecekler. Orada kendilerine aynalar verilecek. Bunu da yemek, alevli ejderha ve armağanların dağıtılması takip edecek. Bütün toplantılar gibi başlangıçta kimse fazla eğlenmedi. Çalı süpürgeleri hayranlıkla seyredildi ama aslında bunların içinde öyle dikkati çekecek gibisi yoktu. Rowena Drake arkadaşlarına usulca, "Böylesi daha iyi," dedi. Çünkü bir, iki çocuk hiçbir şeyde ödül kazanamayacaklarını biliyorlar. Onun için bu yarışmada onlara biraz ayrıcalık tanıyabilirim. Ama bu haksızlık Rowena. Hiç de değil. Ben her şeyin uygun ve eşit bir şekilde dağıtılmasına çalışıyorum. Sonuçta herkes bir şey kazanmak ister. Ariadne Oliver sordu. Un oyunu nedir? Sahi, biz bunu prova ederken siz burada değildiniz. Bir bardağı un doldurur ve bunu sıkıştırırsınız. Sonra bardağı bir tepsiye çevirirsiniz. Un kalıp halinde çıkar. Bunun tepesine para koyarsınız. Yarışmaya girenler parayı düşürmeden unun bir kısmını ayırmaya çalışırlar. Geriye kalan parayı alır. Haydi bakalım. Toplantı birdenbire canlanıverdi. Artık kütüphaneden elma avına girişenlerin kahkaha ve çığlıkları geliyordu. Daha sonra yarışmacılar ıslak saç ve elbiselerle dışarı çıktılar. Kızlar en çok Halloween cadısının gelmesine sevindiler. Cadı rolünü köyde oturan gündelikçi kadın, Bayan Goodbody oynuyordu. Kadının tam bir cadıya yakışacak gibi sipsivri bir çenesi ve gaga bir burnu vardı. Ayrıca şarkı söyler gibi, esrarlı bir tavırla konuşmasını da biliyordu. "Gel bakalım kızım, adın Beatrice değil mi? Ah Beatrice, çok ilginç bir ad bu. Demek evleneceğin adamın nasıl biri olacağını öğrenmek istiyorsun. Şimdi yavrum, şuraya otur bakayım. Evet, evet, şu ışığın altına. Şu küçük aynayı da elinde tut. Işıklar söndüğü zaman aynada müstakbel eşinin hayalini göreceksin. aynayı sıkı tut. İni mini mini mo. Beatrice, Beatrice. Aynada işini görmek istiyor. Birdenbire paravanın arkasına yerleştirilmiş olan el merdiveninin tepesinden bir ışık fışkırdı adeta. Bu belirli bir noktaya çarparken, aksi de Beatrice'in elinde heyecanla tuttuğu aynaya vurdu. Kız, "Aa!" diye bağırdı. "Onu gördüm, onu gördüm, onu aynada gördüm." Işık kayboldu. Tavandaki lamba yandı. Bir kartona yapıştırılmış olan renkli bir fotoğraf tavandan aşağıya doğru uçtu. Beatrice heyecanla odada dans ediyordu. İşte bu, ta kendisi. Onu aynada gördüm. Ah ne güzel, kıpkırmızı bir sakalı var. Yakında duran Bayan Oliver'a koştu. Bakın, bakın, ne yakışıklı değil mi? Şarkıcı Eddie Press'e benzemiyor mu? Bayan Oliver, resimdeki gencin her sabah gazetesinde göre göre bıktığı o şarkıcılardan birine benzediğini düşündü. Kendi kendine, bu sakal fikri pek dahice bir şey dedi. Sonra da arkadaşı Judith Butler'a döndü. Bu resimler nereden geldi? Onların Nick'i çekti. Arkadaşı Desmond da yardım etti. Nick'i fotoğraf çekmeye çok meraklıdır. Arkadaşıyla makyaj yaptılar. Saçlar, sakallar, favoriler taktılar. Tabii ışık yüzlerine vurduğu zaman kızlar hayallerini aynada görüyorlar ve o zaman da sevinçten deliye dönüyorlar. Ariadne Oliver, "Bana şimdiki kızlar biraz gülünçmüşler gibi geliyor," dedi. Rowena Drake sordu. "Her zaman da öyle değiller miydi?" Bay Oliver bir an düşündü. "Galiba siz haklısınız." Bayan Drake sesini yükseltti. "Şimdi yemeğe." Yemek iyi geçti. Özellikle misafirler dondurmalardan pek hoşlandılar. Rowena, "Şimdi," dedi. "Gecenin son oyunu. Alevli ejderha. Şu karşıki odaya gideceksiniz." "Tamam, tamam. Şimdi önce hediyeleri dağıtalım." Kazananlara ödülleri verildi. Sonra da tiz, çığlığa benzer bir ses duyuldu. Çocuklar tekrar koşarak yemek odasına doluştular. Tabaklar kaldırılmış, masaya muşamba yayılmıştı. Bunun ortasına içi kuru üzüm dolu, büyük bir kayık tabağı konuldu. Üzümler alev alev yanıyordu. Çocuklar bağırışarak tabaktan üzüm kapmaya çalıştılar. "Ay, yandım. Ne güzel değil mi?" Nihayet alevli ejderha söndü, ışıklar yakıldı. Toplantı sona ermişti. Rowena, "Parti iyi oldu," dedi. "Eh tabii, bu kadar zahmetten sonra." Judith de mırıldandı. "Her şey çok güzeldi, çok güzel." Sonra da hafifçe gülerek ilave etti. "Şimdi biraz etrafı toplamalıyız. Her şeyi yarın sabah gelecek olan gündelikçi kadınlara bırakamayız." 3. Bölüm. Londra'da bir apartman dairesinde telefon çalıyordu. Katın sahibi olan Hercule Poirot,